Herkese iyi günler diliyoruz arkadaşlar. Bugün 48. canlı betimlemimizle beraberiz. Günümüz 1 Mayıs. Herkesin 1 Mayıs emekçi ve işçi bayramını da kutluyorum. Tüm yeti farklılığı olanların, çalışanların, çalışmak zorunda kalanların şu bugün içinde ve ortaya emek koyan ve öğrenciler de dahil herkesin 1 Mayıs'ını kutluyorum. Bugün çok güzel bir konumuz var yine. 48. canlı betimlememizi yapıyoruz. Saatimiz 14.03'ü buldu ve bugünkü konumuz Ayasofya Camii. Ya da Ayasofya önceden katedral olarak yapıldı, arkadaşlarımız anlattı. Daha sonra cami oldu, sonra müze oldu, tekrar şimdi cami oldu. Son dönemlerde tartışıldı ve arkadaşlarımız da onu anlatacaklar. Ben çok teşekkür ediyorum kendilerine böyle bir şey bize kazandırdıkları için. Çünkü oldukça merak edilen de bir konuydu aynı zamanda. Başlamadan bir arkadaşlarımızı kısa kısa tanımak istiyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar, nasılsınız?
Hoş bulduk hocam.
Bulduk hocam. Teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz hocam.
Kısa kısa tanıyalım mı sizi? Kimlersiniz? Hangi bölümdesiniz? Önceden gittiniz mi Ayasofya'ya? Onu falan da belki biraz konuşabiliriz.
Ben başlayayım hocam. Sırayla gidelim. Ben Nuriye. Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 3. sınıf öğrencisiyim. Antalyalıyım. Daha önce Ayasofya'ya cami olmadan önce iki kez, cami olduktan sonra da iki kez gitme fırsatım oldu. Bu şekilde.
Merhaba, ben de Fatma Nur Yavuz. Matematik öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Ben de Ayasofya'ya müze halindeyken çok kez gitmiştim ama camiye döndükten sonra sadece uzaktan görebildim pandemi koşulları nedeniyle. Henüz içini gezme fırsatım olmadı.
Evet, inşallah pandemiden sonra o da olur.
İnşallah.
Merhaba, ben de Begüm Kıtay. Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmen 2. sınıf öğrencisiyim. Ben de müzeyken gitmiştim. Daha camiye dönüştükten sonra hiç gidemedim maalesef.
Daha önceden gitmiş miydin?
Evet hocam, müzeyken gitmiştim.
Müzeyken gitmiştin. Belki pandemiden sonra umarım yine gitme şansın olur. Evet, başka devam edelim.
Merhaba hocam, ben de Büşra Karaca. Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. İstanbul'da yaşıyorum. Ben de daha önceden müzeyken gittim ama camiye dönüştürüldükten sonra gitme fırsatım olmadı pandemi koşulları nedeniyle aynı şekilde.
Hoş
Ben
geldin
Bey
sen de.
Merhaba, ben Beyza Nur Yalvaç. Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Ben de çocukken gitmiştim. Hayal meyal hatırlıyorum. İnşallah tekrar nasip olur diye.
Evet, çok güzel. Hoş geldin efendim.
Hocam bu kadarız. Başlayabiliriz.
O zaman hoş geldiniz. Yavaş yavaş başlayalım. Çok da güzel bir kapak fotoğrafı da betimlemişsiniz. Orada da vardı arkadaşlar. Şimdi evet, bekliyoruz o zaman. Yavaş yavaş başlayalım o zaman. Buyurun.
Tekrardan merhabalar. Bugün sizlere ben ve arkadaşlarım Bizans döneminde İmparator 1. Justinian tarafından dünyadaki en büyük katedral olması hedeflenerek yaptırılmış. Engin hocamın da bahsettiği gibi 1453 yılında İstanbul'un fethinin nişanesi olarak camiye dönüştürülmüş. Yine bir süreliğine de müze olarak hizmet vermiş. Yakın zamanda ise resmi olarak cami statüsü kazanmış Ayasofya'yı dilimiz döndüğünce betimlemeye çalışacağız. İlk fotoğrafımızda Ayasofya'nın ön cephesinden ve üst perspektiften çekilmiş bir fotoğraf görmekteyiz. Tarihi Yarımada'da bulunan Ayasofya, fotoğrafın çekildiği perspektiften bakıldığında Yarımada'daki yeşillikleri, büyük küçük yapıları, boğazı ve belli belirsiz şehir silüetini arkasına almakta. Bu fotoğrafta Ayasofya'nın avlusunda bulunan şadırvan, türbeler, Sibyan Mektebi ve Muvakkithane gibi yapıların üst perspektiften görüşüne de hakimiz. Daha detaylı bahsedeceğim. Ayasofya'nın sağ ön cephesinde avluya dahil olan sağdan sola sekizgen prizma, köşeleri kesilmiş dörtgen prizma ve altıgen prizma şeklinde mermer yapıda ve gri kubbeli üç türbe görmekteyiz. Bu kubbelerden en sağdaki
Üçtür.
Padişah 3. Mehmet'e ait. Bu yapı sekizgen kenarlı mermer bir yapı olmakla birlikte üzerindeki kubbenin rengi koyu gri. Yine yapının her
Sekizgen mi
cephesinde,
dedin?
pardon hocam
Sekizgen
duymadım.
mi? Sekizgen mi dedin?
Sekizgen, evet. Evet, sekizgen
Sekizgen
prizmayı
nasıl bir şey
andıran.
olabilir? Ya bayağı küp gibi bir şey mi yani o zaman, böyle düşününce bir an aklıma düşünmeye çalıştım ama sekizgen bayağı epey bir köşeleri var demek ki. İki
Evet hocam.
dikdörtgen böyle iç içe geçmiş gibi mi öyle?
Nasıl açıklayabilirim? Şöyle hocam, ortada bir tane dikdörtgen düşünürsek, kenarlarında yamuk dörtgenler dikdörtgenmiş şekilde.
Evet, bir arada gelmiş şekilde. Evet, hani acaba benzetebileceğiniz bir şekil var mı diye yani kafamda düşündüm de neye benziyor acaba olabilir diye. Bu kubbeyi tarif ediyorsun değil mi?
Yok hocam, kubbe değil. Şu an yapının gövdesinden bahsediyorum.
Yapının gövdesinden bahsediyorum. Tamam, peki.
Kubbenin rengi koyu gri demiştim. Bu yapının her cephesinde iki sıra üst üste üç kat olacak şekilde toplamda altı tane pencere yer alıyor. En alttaki iki pencere kare açıklıklı dikdörtgen pencereler. Üstteki diğer dört pencerede sivri kemerli ve daire şeklinde açıklıkları var. Açıklıktan kastım burada yani parmaklık düşünürsek misal parmaklıkların oluşturduğu aradaki şekiller kare ya da yukarıdaki pencerelerde yuvarlak yuvarlak böyle açıklıklar var. Son olarak bir dakika. En alttaki iki pencere kare açıklıklı demiştim. Son olarak kubbenin dört tarafında yuvarlak kemerli dört pencere bulunuyor ve kubbenin en üstünde de alem dediğimiz altın yaldızlı değneği andıran metal tepelik görüyoruz. Dördüncü Mehmet Türbesi'nin solunda yine aynı hizada inşa olunmuş İkinci Selim Türbesi'ni görüyoruz. Bu türbede kenarları eğik kesilmiş kare prizma. Yani bir kare prizma ama kenarlarından eğik kesilmiş şekilde. Kubbesi kısaca yukarı çıkılmış bir silindir prizma üzerine inşa olmuş. Burası net mi hocam? Daha detaylandırabilir
miyim? Evet, gayet güzel.
Yine kubbede ışıl sağlamak amacıyla 8 tane yuvarlak kemerli küçük pencereler yer alıyor. Kubbenin hemen altında o kubbeyi taşıyan yüksekliği kısa olan silindirik yapıda da 1-3-1 örüntüsü izlenerek yuvarlak kemerli pencereler yer alıyor. Yapıyı enine ortasından ayıran kabartma bir şerit görüyoruz. Bu şerit yapıda iki katlı bir görünüm sağlıyor. Fotoğrafta bakıldığında bu perspektiften alt katta ve üst katta duvarların köşeye yakın alanlarında bir, ortada iki pencere olacak şekilde toplamda bu cephede 6 adet pencere olduğunu görüyoruz. Giriş cephesi hariç diğer iki cephede de pencerelerin aynı şekilde konumlandığı biliniyor. Giriş cephesinde ise ikişer tane olmak üzere toplamda 4 pencere var. Alttaki pencereler yine 3. Mehmet Türbesi'ndeki gibi kare açıklıklı dikdörtgen, üsttekiler ise yuvarlak kemerli. Bununla birlikte bu türbede dahil 3 türbede aslında mermer yapıda ve koyu gri döşenmiş dikdörtgen dilimlerden oluşan kubbelere ve alem dediğimiz tepeliklere sahip. 2. Selim Türbesi'nin solunda 3. Murat Türbesi yer alıyor. Bu türbede altıgen prizmayı andıran bir yapıda. Bu yapının her cephesinde 3'e 3 şeklinde düşünürsek toplamda 9 adet pencere gözükmekte. Üst iki kattaki pencereler yuvarlak kemerli. Alttaki 3 tanesi kare açıklıklı dikdörtgenler. Bununla birlikte yapının her köşesinde köşelerin içine doğru yukarıdan aşağıya kare küçük girinti bulunmakta. Daha sola doğru birkaç metre ilerlediğimizde yanında giriş kapısını yer aldığı yine kare prizma şeklinde her cephesinde 3 adet penceresi olan bir yapı görüyoruz fotoğrafta. Bu yapının merkezinde çapı küçük, boyu kısa olan gül kurusu renkte yükselen bir silindir ve üzerinde gri kubbe görmekteyiz. Burası muvakkithane dediğimiz küçük çapta astronomik araştırmaların yapılarak namaz vakit ve saatlerinin belirlendiği bir yer. Şimdiye kadar saydığım bütün yapıların duvarları avluyu dışarıdan ayıran duvarlara dahil. Muvakkithanenin solundan avluya giriş kapısı yer alıyor. Bu kapıdan avluya girdiğimizi hayal edersek avlunun hemen sol ön köşesinde yani kapıdan girer girmez solumuzda Sibyan Mektebi olarak bilinen kare bir yapıyla karşılaşıyoruz. Bu yapının sağ tarafına daha meyilli yani merkezi sağa kaymış bir kubbe görmekteyiz. Bu yapı kırmızı, ince ve dikdörtgen beyaz taşlardan yapılmış. Taşlar arasına enine şeritler halinde kırmızı tuğlalar dizilmiş. Yine gri kubbeli, kubbe üzerinde de alem bulunan bir yapı. Yine giriş kapısı boyunca yürüdüğümüzü hayal edersek, solda Sibyan Mektebi'nin üst tarafında kalan sekizgen bir şemsiye yandıran şadırvan görüyoruz. Bu şemsiyemsi yapının üzerinde de küçük alemli bir kubbe yer alıyor. Avluda son olarak bahsedeceğim yapıya gelirsek, geçmişte vaftizhane olarak kullanılan Ayasofya'ya bitişikmişçesine yakın olan 1. Mustafa ve 1. İbrahim'in türbeleri. Bu padişahların naaşlarının bulunduğu türbede alt katı duvarlara dışa doğru çıkık olan kare prizma. Yani aslında şöyle hayal edebiliriz. Alttaki büyük kare prizma, üstteki daha küçük bir kare prizma. Üst katın köşelerinden boyuna yamuk dörtgen şeklinde eğik girintiler bulunuyor. Üzerinde de kubbe yer alıyor. Ayasofya'ya gelince yapıda kendine has pembeye çalan softe soluk bir kırmızı rengi
belki hakim. Belki kaçırmış olabilirim de bir şey sorabilir miyim? Bu alem dedim ya, alem nasıl bir şekli var? Demin anlatmış olabilirsin de ben orada kaçırmış olabilirim. Alem.
Hocam, kubbenin merkezinde çok küçük yarım kubbe şeklinde bir metal var. Onun üzerinde de değnek ya da çubuk diyebiliriz. Çubuk yükseliyor bu şekilde. Metal
yani
bir tepelik.
Sivrilen kubbe derken kubbeyle kastımız hani aşağısı geniş, üste doğru daralıyor değil mi? Hani öyle bir şeyden bahsediyoruz. Onun üzerinde kubbe, de sivri bir çubuk mu var?
Kubbe yarım küre şeklinde binanın üzerine oturtulmuş örtü, çatıda diyebiliriz bir nevi.
Anladım. Yarım küre şeklinde olan bir kubbe ve üstünde de bir tane sivri değnek gibi bir şey var,
evet,
diyorsun.
Evet hocam.
Peki, tamam, devam edebiliriz.
Ayasofya'ya gelince yapıda kendine has soft bir kırmızı rengi hakim. Birçok kaynakta bu gül kurusu olarak da geçiyor. Yapının orta mekanına hakim olan yaklaşık 56 metre yüksekliğinde ve 31-32 metre çapında bir kubbe bulunuyor. Bu kubbe ana kubbe.
56 metre yüksekliğinde.
Evet hocam.
Bayağı yüksek.
Bu kubbenin hemen altında kubbeyi çevreleyen koyu gri taş blok görüyoruz. Bu taş bloğun üzerinde de sıra sıra küçük ve kemerli pencereler bulunuyor. Bu pencerelerle yapının iç ışığı sağlanmaya çalışılmış. Her pencerenin arasında kalan kısmın üstünde küçük kare taşlar ile bir örüntü oluşturulmuş. Bu kubbenin biraz aşağısında sağ ve sol kısmında iki yarım küçük kubbe ilave edilerek yapı dikdörtgen bir hal almış. Bu iki yarım kubbenin altında bulunan iç mekana kuzey ve güney nef diyoruz. Bu iki yarım kubbenin yine iki uç tarafı ve daha aşağısına doğru iki yarım kubbe daha konularak yapının iç kısmındaki tavan yüzey alanı arttırılmış aslında. Fotoğrafın çekildiği perspektiften baktığımızda ana kubbe ile iki yarım kubbenin arasında kalan bölgede yarım çember şeklinde kemerimsi bir duvar bulunuyor. Bu kemerin iki kısmında üzeri bombeli bir kaleyi andıran, yani aslında binayı taşıyan o kare duvarlar var ya hocam, kolon da diyoruz biz onlara. Kolon üzerine kapı şeklinde bir duvar daha oturtulmuş gibi. Ben bunu bombeli bir kaleyi andıran şeklinde tasvir ettim.
Evet.
Çıkıntılı iki duvar bulunuyor bu şekilde. Bu duvarların bombeli kısmının üzerinde yuvarlak çerçeve içerisinde çiçeği andıran figür görüyoruz. Bu duvarın alt kısmında Mimar Sinan tarafından yapılan, yapının depreme karşı dayanıklılığının sağlanması için inşa edilmiş, biri ortada, ikisi bu duvarların altında olacak şekilde eğimli tarafı bize bakan yamuk dörtgene benzeyen binayı taşıyan üç duvardan ayakları görüyoruz. Payanda dediğimiz bu ayaklardan daha kalın ve büyük olan bir ayak da ana yapının sağ kısmında bulunuyor. Sol kısmında ise Nartex adı verilen Ayasofya'ya batı giriş kapısı yer almakta. Ortada bulunan üç payandanın her birinin arasında altta bir, üstte bir olmak üzere iki beyaz yuvarlak kemerli pencere görüyoruz. Bununla birlikte ana yapının dört yanında tek şerefeli dört minare bulunmakta. Şerefeyi açıklayayım. Şerefe balkon gibi minareye çıkılarak, yani orada ezanın daha iyi duyulması için yani ezan okunduğu balkon aslında. Minarenin
evet,
balkonu.
Evet, minare balkon. Oradan okunuyor.
Bunlardan en sağ öndeki kırmızı ince, arkasındaki ince beyaz mermer renginde ve diğer ikisi de bunlara nazaran daha kalın mermer iki minare. Ve bu minarelerin üzerinde de yine alem dediğimiz değnek şeklinde altın sarısı metal tepelikler yer alıyor. Kırmızı minare harici bütün minareler beyaz mermerden. Kırmızı minare kırmızı tuğlalardan yapılmış. Aslında bu kırmızı, bu dört minare de farklı dönemlerde yapılıyor. Kırmızı minare ilk inşa edilen minare ve Aslında İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet ahşaptan inşa ediyor bu minareyi. Ama daha sonra fethin nişanesi olarak çok fazla kan döküldüğü için kırmızı tuğlalardan tekrar inşa ediliyor. Bu fotoğrafta şadırvanın mimarisi çok gözükmediği için bir diğer fotoğrafla ona da kısaca değinmek istiyorum. Şadırvanın çatısının daha evvel kubbeli ve sekizgen bir şemsiyeyi andırdığından bahsetmiştim. Bu şemsiyemsi çatı 8 ayak tarafından taşınmakla birlikte ayakların arasında kalan kısımda toplamda 8 adet olmak üzere üzerleri yuvarlak kesilmiş. Yani yuvarlak kemerli kapılar bulunmakta. Yapının bu ayaklı kısmı desenli mermerden yapılmış. Mermerde renkli dalgalanmaları görmek mümkün. Bununla birlikte kapıların üstünde yeşil bir şerit, üzerinde de kenarları oval dörtgen levhalar dizisi görüyoruz. Her levhada altın sarısı renkte hat yazısıyla ayet yazılı. Bu levhaların üzerinde kırmızı bir şerit çizgi. Üzerinde derken aslında o dizinin üzerinde. Bu levhaların o levha dizisinin üzerinde kırmızı bir şerit çizgi ve üzerinde de çiçek desenleri var. Tavan ise enine boyuna altın rengi şeritlerle kesilmiş kare desenlerden oluşuyor. Tavanda açık yeşil rengi hakim. Şadırvanın içinde de 16 bölümlü, yani muslukların bulunduğu bölümler. Mermer su havuzu, üstünde de altın sarısı kabarık kıvrımlı, her bölümün üstünde uçları sivrilen çelikten yapılmış desenler bulunmakta. Benim kısmım bu kadar hocam.
Çok teşekkür ederim Nuriye. Gayet güzel bir şekilde hem Ayasofya Camii'ni hem de çevresindeki türbeleri, şeyleri de anlatan güzel bir anlatım oldu. Ne sağlık.
Rica ederim.
Tekrardan merhaba. Ben Fatma Nur. Sıradaki bölümde ben anlatacağım. Burada Nuriye caminin dış kısmındaki detayları anlattı ama fark ettiyseniz yine aslında detayların hepsine girilmiyor. Çünkü çok fazla detay var, büyüklü küçüklü. Caminin iç kısmı da aynen bu şekilde. Dolayısıyla biz arkadaşlarla caminin içini belli bölümlere ayırarak ve gözle, o bölümlerde gözle görülebilir detayları da betimleyerek bir sunum akışı yaptık. Dolayısıyla arada kaçan küçük detaylar aslında çok da gözle görülemeyen ama irdelediğimizde yine betimlenebilecek detaylar. Ben burada alt kattan başlayarak ve sonrasında Güney Nefe anlatarak size bir betimleme yapacağım. Alt katta narteksler var. Nuriye'nin de değindiği gibi. Narteks yapıların batı yönünde bulunan giriş bölümü olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla bu girişte Ayasofya'nın yine batısında kalıyor. Buraya giriş şadırvanı solunuzda bırakacak şekilde. Sağ tarafınızda da bu Nuriye'nin bahsettiği üç küçük kubbeli yapıdan yapıyı görebiliyoruz. Burada Engin Hocam sormuştunuz hani o sekizgen, altıgen, dörtgen yapı aslında oluyor diye. Aslında şöyle tavanı ve tabanı sekizgen olmak üzere veya altıgen olmak üzere bunlar birer prizma. Ve bu tabanın da mesela tavanı sekizgen olan bölgenin üstüne yarım kubbe konulmuş. Yani yarım daire şeklinde bir kubbe konulmuş. Öyle bir görüntü var. Ayasofya'nın girişi bunlar tekst dediğimiz bölüm. Çift narteksli. Ana kapıdan girilen ilk galeri dış narteks olarak adlandırılıyor. Çapraz tonoz örtülü 9 birimli bir galeri. Bu tonoz dediğimiz şey de aslında tavanda gördüğümüz kemerli yapıların her biri. Bunlar toplamda 9 tane dış galeride. Buradan iç narteks denilen ikinci galeriye de 5 kapı açılıyor. Dış narteks galerisi son derece sade. Gri ve kahve tonlara hakim. Duvarlarında da dikdörtgen düz mermerler bulunuyor. Ama iç nartekste daha detay görüyoruz. Biz tavan mozaiklerle kaplı. Mozaiklerden sarı renkte parlayanların yapımında altın kullanılmış. Duvarlar çeşitli ülkelerden ve Anadolu'nun çeşitli kentlerinden getirilme dalgalı mermer levhalarla kaplı. Bu dalgalı mermer levhalar duvarlara sabitlenmeden önce ikiye kesilmiş. Ve duvarlara öyle yan yana sabitlenmiş ki katlanıp mürekkeplenen bir kağıdın açıldığında gösterdiği gibi ilginç bir simetri gösteriyorlar. Dış narteksten iç nartekse geçerkenki büyük kapının üstünde ilk büyük mozaiği görüyoruz. Mozaikte ortada çocuğuyla birlikte Meryem yer alıyor. Meryem değerli taşlarla süslü bir tahtta oturmakta. Tahtının zeminini oluşturan mozaik taşların yapımında da gümüş kullanılmış. Meryem burada koyu lacivert bir elbise giyiniyor ve sadece boynu gözükür bir vaziyette oturuyor. Başörtüsünün kenarlarında altın yaldızlı bir şerit var. Alnında ve omuzlarında da altın yaldızlı haç var. Olgun bir,
bir heykel mi?
Bu mozaik. Küçük farklı taşlarla bir araya getirilmiş bir resim aslında. Duvara işlenmiş bir sanat.
Duvardaki resim, evet.
Meryem'in kucağında İsa var demiştik. Olgun bir insanın yüz hatlarıyla tasvir edilen çocuk İsa sağ eliyle vaftiz işareti yapmakta ve sol elinde de malik olmayı simgeleyen küçük bir rulo tutuyor. İsa'nın kıyafeti sarı renkte bir tuluma benziyor. Kafasında yine sarı renkte şapka yandıran yuvarlak bir çizim bulunuyor. Solda 3. Ayasofya'yı inşa ettiren 1. Justinius, Meryem'e Ayasofya'nın bir maketini sunar halde tasvir edilmiş. Bu Ayasofya maketinde de kubbenin üzerinde bir haç bulunduğu görülmekte. Sağda ise Konstantinopolis'in kurucusu sayılan Roma İmparatoru Büyük Konstantin, Meryem'e surlarla çevrili Konstantinopolis'in bir maketini sunar halde tasvir edilmiş. Justinian ve Konstantin'in üzerinde lacivert peştemal tarzı bir kıyafet var.
Ayakların... Fatma, haç nasıl bir şey?
Efendim?
Haç nasıl bir şey?
Haç küçük T harfi. Bildiğimiz küçük T harfi.
Yani daha farklı anlatırsam. Bu
nasıl olabilir? Ortadan uzun, başta uzun bir dikey bir şekilde bir çubuk düşünelim. Bu çubuğun yarısı kadar da 90 derece döndürülmüş bir şekilde ortasına eklendiğini düşünelim.
Anladım. O şekilde ortada bir çubuk, onun da üstünde onu dikey kesen başka daha uzun bir çubuk var.
Aynen öyle. Evet, bu şekilde hocam. Üstündeki kıyafetler lacivert, peştemal tarzı bir kıyafet demiştim. Justinian ve Konstantin'in. Ayaklarında da sarı sandaletler bulunuyor. Onların ve Meryem'in her birinin kafasının arkasında birer çember çizilmiş. İç narteksten ana nefe, yani nef dediğimiz şey burada salon. Ana salona 9 kapı açılıyor. Bu kapılarda dikdörtgen, siyah ve demir kapılar. Ana salona açılan ortadaki ana kapıya yalnızca imparatora mahsus olduğundan, yani yalnızca imparator tarafından kullanıldığından dolayı imparator kapısı adı veriliyor. Bu kapının üst kısmındaki duvarda 9. yıldan kalma bir mozaik bulunuyor. Bu mozaikte ortada İsa, sağ madalyanda Cebrail, sol madalyanda da Meryem görülüyor. İsa'nın kıyafeti beyaz bir peştemali andırıyor. Ayak bileklerini saran altın sarısı detaylar var. Burada İsa'nın ayakları da çıplak. Oturduğu tat değerli taşlarla süslü. Kafasında yine şapkayı andıran altın sarısı fonda ve beyaz şeritte bir yuvarlak var. Burada İsa'nın saçı uzun ve boynu görünecek biçimde de sakalı ve bıyığı var. Siyah. İsa'nın eli yine vaftiz işareti yapar şekilde. İsa'nın elindeki kitab-ı mukaddeste de İsa'nın Yuhanna İncil'indeki bir sözü yazılı. Size selamet olsun, ben evrenin nuruyum diye. Sol alt kısımda görülen sakallı kişi de Bizans imparatorlarından 4. Leon. Ortodoksluk geleneğinde en fazla 3 kez evlenebilmesine karşın bu kişi erkek çocuğunun olabilmesi için 4 kez evlenmiş. Bu yüzden de İsa'dan özür diler vaziyette secde eder şekilde tasvir edilmiş. Yüzü mahcup bir biçimde tasvir edilmiş ve vücudu İsa'ya göre daha zayıf bir şekilde çizilmiş. Onun da yine beyaz bir peştemali ve sarı şapkası var. Yalnızca bir kolu lacivert bir kumaşla sarılı gibi duruyor. Bundan sonra...
Buyurun. 9 rakamının bir anlamı var mı ya? Birkaç yerde 9 geçti. 9 ile ilgili bir şey var acaba?
9 rakamı.
9 pencere.
Yani onun açıkçası bilmiyorum var mı bir detayı ama bazı yerlerde de mesela 5 sayısı çok hakim olarak gözüküyor. 5 sayısı mesela birazdan kütüphane göreceğiz. Kütüphanede rahleler, minderler hep 5'er tane dizilmiş şekilde gözüküyor.
Belki bunları biz bir araştırma şansımız olabilir. Peki devam edelim.
Güney Nef'e geçiyoruz şimdi. Güney Nef'te Ayasofya'nın ana mekanı paye ve sütunlarla 3 nefe ayrılmış durumda. Orta nef dediğimiz şey ana salon. Güney nef dediğimiz şey ana nefin sağında ve kuzey nef dediğimiz şey de ana nefin solunda. Sağdaki güney nefinde de tavan mozaiklerle kaplı. Bu mozaiklerde ikonoklazma dönemine özgü semboller göze çarpıyor. Bunlardan ikisi de 4 balık ve küçük karelerde yer alan gamalı haç sembolleridir. Bunu tasvir edecek olursam bu şeklin ortasında yeşil bir dikdörtgen var, düz. Dikdörtgenin kısa kenarlarının olduğu yerlere birer tane gamalı haç dik bir şekilde yerleştirilmiş ve her bir haçın yanında ikişer balık olmak üzere toplam 4 tane balık var. Burada balıklar birbirine göre simetrik. Dolayısıyla bu haçlar da bir nevi simetri çizgisini oluşturmuş balıkların. Şu anki cami halinde bu motif hala yer alıyor mu onu bilmiyorum. Bu güney nefinde az önce de bahsettiğim gibi aslında en göze çarpanlarından 1. Mahmut Kütüphanesi bulunuyor. Kütüphane duvarları gri mermerden yapılma ve pencereleri de boylamasına altın sarısı renginde. Bu pencereler dikdörtgen ve üstünde yarım daire bulunan bir şekilde. Kütüphaneye girişi sağlayan bu iki kanatlı yapılar çiçek ve kıvrık dallarla süslü tunç şebekeyle kaplı. Ve yafettah oymalı iki kulpu var. Burada resimde gözükmüyor ama yakından bakıldığında küçük bir detay zaten. Üzerinde yine aynı malzemenin kendinden olan kıvrımlı desenleri var. Kütüphanenin görülebilen odası Osmanlı Sultanı'nın namaz kılmadan önce Kur'an okuduğu oda. Pencerelerin boyutunun yarısı kadar siyah bir kapı ile giriş sağlanıyor. Kütüphanenin okuma bölümünde üzerinde kitap okunan, yazı yazılan, bazıları açılıp kapanabilen, alçak küçük masa şeklinde ve sedef kalkma tekniğiyle süslü ahşaptan rahleler var. Ve Kur'an-ı Kerimlerin içinde korunduğu iki adet de sedef, fil dişi kaplamalı Kur'an mahfazası bulunmakta. Bu mahfaza dediğimiz şey aslında küçük kutu.
Rahlenin de nasıl bir şey olduğunu biraz anlatabilirsin bence.
Rahle nasıl bir şey? Çarpma işareti düşünelim. Bu çarpma işaretinin üstünde yani yatık aşağı doğru yatık üçgen bölümüne Kur'an konuluyor sayfalara açılır bir şekilde. Alt kısmındaki alt kısmındaki üçgen bölgede yere dayanmış bir şekilde yere destek sağlıyor. Minderlerin önünde daha demin bahsettiğim gibi burada mesela 4 tanesi çıkmış ama fotoğrafın büyük halinde 5 minder ve 5 rahle var. Bu 5 sayısı da belki bir şeyleri sembolize ediyor olabilir ama bunu bakmadım açıkçası. Rahlelerin arkasında kırmızı minderler var. Duvarların köşelerinde de ayaklı ışıklandırmalar bulunmakta. Okuma odasının duvarları Çin'i yazı ve yazı frizleriyle bezenmiş. Kapının karşısındaki duvarda da Sultan 1. Mahmut'un yine yeşil çinelerle bordürlenmiş Somaki'den tuğrası yer almakta. Nefin doğu ucunda 3 çeşit sütun görünüyor. Sütun başlıkları Bizans stilini gösteriyorlar ve sütun başlıklarından bazılarında küçük bir daire ve harflerden oluşan 1. Justinian'ın arması görülüyor. Bu nefin doğu ucundaki yeşil sütunun yanında duvarda küçük bir el izi var. Küçük bir çocuğun el izine benziyor ama yine kime ait olduğu bilinmiyor bu el izi. Dolayısıyla hakkında da çeşitli rivayetler bulunmakta. Benim kısmım daha bu kadar.
Çok teşekkürler Fatma. Gayet güzel ve detaylı bir anlatımdı. Eline sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Şimdi sıra bende. Yeniden merhaba, ben Begüm. Ben de caminin orta nefini yani iç salonunu anlatacağım size. İç mekan çok unsurlu ve kompleks bir yapıya sahip. Fotoğrafta böyle tam karşıda pencerelerin bulunduğu kısımda kilisenin apsidi gözüküyor. Ve apsidin aşağısında caminin mihrabı bulunuyor. Burada apsid ne onu açıklayayım önce. Apsid içten yarım daire planlı, üzeri yarım kubbeli mimari unsurlara deniyor. Hayal edecek olursak bir pet şişenin tam ortadan uzunlamasına kesilmesi gibi de düşünebiliriz. Yani içeri doğru oyuk bir yapı var. Mihrap camide imamın namaz kıldırırken cemaatin önünde durduğu ve kıble yönünde duvarın ortasında bulunan yine oyuk ve girintili yere deniyor. Bu yüzden hemen apsidin alt kısmına mihrap yapılmış camiye dönüştürüldükten sonra. Solda hünkâr mahfili, sağ altta ise müezzin mahfili denilen cami döneminde mevlit okunan balkon şeklinde bir yapı var. Orta nefin ortasında ağırlığı 4 paye yani ayak üzerine oturtulmuş. Payelere geçişin de pandantiflerle sağlandığı yani kare planlı binanın üzerine kubbeyi örtmek için gereken geçiş elemanlarına da pandantif deniyor. İşte bu pandantiflerle ayakta duran bir ana kubbe yer alıyor. Daireden dikdörtgene geçiş bu iç bükey üçgen pandantiflerle sağlanıyor. Tarih boyunca da tamirat gördüğünden kubbe dairesel düzgünlüğünü biraz kaybetmiş ve elips şeklinde öyle bir biçim almış. Elips de iki tarafından böyle bastırılmış bir daire olarak düşünebiliriz aslında. Ana kubbenin yarattığı baskı ise payandalarla Evet, öyle bir şekilde var. Ana kubbenin yarattığı baskı ise payandalarla karşılanmıştır. Payanda da eğilmiş ve yerinden oynamış bir nesnenin düşmemesi için konulan dayanaklara deniyor. deniyor. Binanın ağırlığını 40'ı aşağıda, 67 tanesi de üstte olan toplam 107 sütun taşıyor. Bu sütunların bir kısmı orta nefin her ikiye. Aşağıda ve üst katta olmak üzere ayrılıyorlar hocam.
Hı hı.
Bu sütunların bir kısmı orta nefin her iki yanında iki katlı bir dizi oluşturuyorlar. Ana mekan duvarlardaki ve kubbedeki pencerelerden de ışık alıyor. Mozaiklerle kaplı ana kubbenin ortasında Bizans döneminde İsa'yı tasvir eden bir mozaiğin yer aldığı biliniyor. Kilise camiye çevrildiğinde ise diğer insan figürlü mozaiklerin sıvayla kaplanmasına karşın bu mozaik daha sonra Nur Suresi 35. ayetinin işlendiği bir sıvayla kapatılmış. Bununla birlikte mozaiğin 1894 depreminde de düşmüş olduğu varsayılıyor. Ana kubbede hem kubbenin ağırlığını azaltmak hem de ana mekanın aydınlanmasını sağlamak üzere 40 tane pencere yer alıyor. Şimdi Onfalyon ve Müezzin Mahfili'ni ayrıntılı bir şekilde anlatabilirim. Güney Nef'ten mihraba geçilirken zeminden yaklaşık 3 metre kadar yükselen, böyle balkonu andıran açık renk mermerden yapılma bir yapı bulunuyor. Bu Osmanlı döneminde yapılmış Mevlid kandillerine Mevlid okunan müezzin mahfili. Mahfilin hemen yanında zeminde girilmemesi için kenarları çitle çevrilmiş kare biçimli bir alan var. Bu kare biçimli alanın içine daireler oluşturacak biçimde döşenmiş renkli taşlar bulunur. Daireleri oluşturan taşlarda kırmızı, sarı, yeşil, turuncu ve gri renkler göze çarpmaktadır. Toplam sayıları 16 olan bu dairelerden en büyüğü ortadaki olup muhtemelen de imparatorun duracağı yeri gösteren daire. Sonra da apsit ve mihraptan bahsedebilirim. Öncelikle apsit biraz önce de bahsettiğim gibi içten yarım daire planlı, üzeri yarım kubbeli mimari unsurlara deniyor. Apsitler kilisenin en kutsal bölümü olarak kabul edilir. İslam mimarisinde de mihrap apsitin küçültülmüş şekli olarak karşımıza çıkıyor. Binanın doğu kısmının ucu dışarı taşkın durumda olup üstü yarım kubbeli örtülü bir apsitle böyle son buluyor. Apsitin en üst kısmında da kucağında çocuğu İsa'yı taşıyan taht üzerine tasvir edilmiş bir Meryem mozaiği yer alır. Bunun sağında aynı yüzyılda yapılmış Cebrail'i tasvir eden bir mozaik de bulunur. Bu mozaikte ise insan görünümünde ama kanatlarıyla tasvir edilmiş Cebrail sol elinde bir küre tutar halde yer alıyor. Mihrabın her iki yanında iki tane dev kandil bulunmaktadır. Bu kandilleri iki büyük silindir şeklinde hayal edebiliriz. Apsitte camdan yapılma, vitray, ayetlerle süslü pencereler yer alıyor yani. Apsit çevresinde Osmanlı döneminde eklenen yapılar yoğunluk kazanmakta. Örneğin apsitin sağında mermerden yapılma minber, minberde üzerinde hutbe okunan merdivenli bir yapıyı temsil ediyor. Apsit duvarlarında Kur'an ayetlerini içeren çerçeveler ve içine Allah, Muhammed, dört halife ve Halife Ali'nin oğulları Hasan ve Hüseyin'in isimleri yazılı olan 8 tane yeşil daire bulunuyor. Bu dairelerin tahtadan yapılma çok daha büyükleri de ana nefin yani ana salonun iç mekanını kuşatacak şekilde asılmışlar. İsimlerin her biri 7,5 metre yarı çapında olan bu 8 tane dev panoya hat senti tarzında yazılmış isimler. Apsit'in solunda ise Osmanlı Sultanı'nın namaz kıldığı hünkâr mahfili yer alıyor. Hünkâr mahfili 5 sütun üzerine altıgen planlı bir kısım ve yine sütunlar üzerine oturan koridorda oluşmakta. Alt kısmı mermer korkuluk levhalı, üstü ise altın yaldızlı ahşap kafesli bir yapı. Mahfil cami zemininden yüksekte duruyor. Ayrı kapısı ve merdiveni ayrı olan bir yapı yani. Benim kısmım da bu kadar hocam.
Eline sağlık Begüm. Çok teşekkür ederim.
Rica ederim.
Merhaba hocam. Ben Büşra Karaca. Şimdi benim partımı anlatacağız. Az önce Begüm'ün anlattığı bu Orta'nın arkitekstindeki ana kubbenin payilere geçiş sağlayan tarafında pandantifler bulunuyor. Bu pandantifler üzerinde Hristiyan melekler hiyerarşisindeki bir melek sınıfı tasvir eden freskler bulunuyor. Freskler de kireç suyunda eritilmiş madeni boyalarla yeni sıvanmış olan ıslak bir duvar yüzeyine resim yapma tekniğidir. Bu şekil sarı zemin üzerinde 12 kuş kanatlı gibi çizilmiştir. Dış ve üst tarafında bulunan 4 kanat mavi renkte, içeri tarafında bulunan 4 kanat ise kahverengi olarak oluşturulmuştur. Dış ve üst kanatta bulunan 4 kanat iç taraftaki kanatların yansıması olarak yorumlanabilir. Kanatlar ise birçok tüyün birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Kanatlardaki bu tüyler uzun ince çubuklar halinde içten dışı halde bulunuyor. Yanlardaki kanatlar yukarısındaki kanatlara oranla daha yayvan ve uzun bir şekilde. Bu melek freskinin yukarı bölümünün ortasında altın yıldızla kaplı oval bir yıldız yerleştirilmiş. Bunun nedeni de bu freskte bir insan suretinin olmasıymış. Bu yıldız Osmanlı döneminde yerleştirilmiş ve freskin üstü bu şekilde hiç kapatılmamış. Freskin alt kısmı da yine uzun ince çubuklarla kanatlar halinde yukarıdan aşağıya doğru sivrilen bir şekilde olmasından dolayı bir nevi insan bacaklarını da anımsatabiliyor. Yani ben öyle yorumladım. Melek freskinin bütününe bakacak olursak eğer bir baykuş motifini de görebiliriz aslında. Onu da anımsatıyor. Daha sonra cami içerisinde küpler bulunuyor. Bu küpler orta nefin iç nartekse yakın kısmında Heleniski döneminden kalma Bektaşi taşından İngilizcesi de Alabaster taşıymış. Yapılma iki büyük küp. Bunlar 3. Murat döneminde Belgrama'da bulunmuş. Ayasofya'ya getirilerek su içme gereksinimlerini karşılamak üzere konulmuş ve bunun büyük olanı 1200 litrelik bir kapasiteye sahip. Küpün ağız kısmı küçük ve yuvarlak, gövde kısmı ise basık ve geniştir. Küpün gövde kısmının ortasında şu an siyah bir şekilde bir çıkıntı bulunuyor. Bu çıkıntının nedeni de Osmanlı zamanında bayram namazlarından sonra şerbetler, normalde de sular konuluyormuş. İçine konulan sıvıların aktarımı için de dediğimiz kısımda aslında musluklar bulunuyormuş. Ama şu an benim baktığım fotoğrafta o kısımda musluk çıkarılmış ve dediğim gibi çıkıntılı bir pürüz bulunuyor. Bektaş taşı normalde beyaz renge sahipmiş ama bu küpler iç içe geçmiş geniş aralıklı çemberler halinde mavi turuncu renklerine sahip. Desen olarak bakıldığında aslında salyangozun kabuğunu anımsatıyor. O tarzda bir dış desene sahip. Küpün ağız kısmında ise mavi renkli kubbe, yani oval bir kapak bulunuyor. Aslında bir nevi şey diyebiliriz kubbelere de, şemsiyenin baş tarafı kubbeyi anımsatıyor bence. Bir kapak bulunuyor. Ayrıca küpün ağzının yan taraflarında ise altın renginde çiçekler ile motifler işlenmiş durumda. Daha sonradan cami içerisinde kuzey nef tarafında terleyen sütun adı verilen beyaz mermerden yapılmış kare biçiminde aslında baktığımızda kolon var. Camiyi ayakta tutan kolonlardan biri olan bu sütun diğer sütunlardan ayıran bir özellik de üzerinde bir deliğin bulunuyor olması. Kolon tamamıyla plaka ile kaplı değil. Bununla birlikte sütunun üzerinde bulunan deliğin biraz daha yukarı kısmından aşağı kısmına kadar plaka ile kaplanmış. Plakanın tam ortasında bulunan deliğin olduğu kısım deliğe erişim sağlanması için yuvarlak bir şekilde kesilmiştir. Deliğin olduğu kısım yuvarlak bir şekilde boş bırakılmış. Aynı şekilde bu deliğin çevresindeki plaka kabarık, yani çeperdüz bir şekilde bulunmuyor. Bu sütun üzerinde yer alan deliğe dair bazı inanışlar mevcut. Bu inanışlardan birine göre insanlar baş parmaklarını sütun üzerinde yer alan deliğe yerleştirip tam bir çember şeklinde çeviriyorlar. Bu eylemin arkasındaki inanışa göre ise ellerine yaş bir his geldiği takdirde dilekleri gerçekleşmiş olacak. Bu yaş hissi de bir rivayete göre Meryem Ana'nın gözyaşına dayanıyor. Müslümanlarda bulunan efsaneye göre ise İstanbul fethedildikten sonra camiye çevrilen kilisenin kıbleye döndürülmesi şart namaz kılınabilmesi için. Ve bunun da bir rivayete göre Hazreti Hızır aleyhisselam gelerek buraya parmağını koyup çeviriyor ve böylelikle cami kıbleye döndürülmüş oluyor. Terleyen sütundan düz devam edip sağa döndüğümüzde üst galeriye çıkan merdivenler bizi karşılıyor. Merdivenlerden sağa döndüğümüz zaman da üst kata çıkan rampe ile karşılaşıyoruz. Üst kata alt kattaki iç narteksin batı ucunda yer alan bir kapıdan geçiliyor. Burada yerlerde daha çok Arnavut kaldırımı tarzında rampa şeklinde döşenmiş irili ufaklı taşlar bulunuyor. Yani zeminde irili ufaklı taşlar yerleştirilmiş ve bunun üzerinde yürüyoruz. Bu rampadan çıkılarak üst kata geçiliyor. Bu rampa ise sarmal bir biçime sahip. Üst katı iç içe dolanmış 7 halkadan geçilerek ulaşılıyor. Bu rampanın yapılma amacı kraliçenin tahtıyla üst kata çıkarken veya inerken merdivenlere nazaran daha az sarsıntı ile taşınmasını sağlanmasıymış. Rampa duvarlarında yer yer eski tuğla kemerler görülüyor. Duvarlarda uzun ince şekilde yatay düzlemde tuğlalar ile duvarlar oluşturulmuş. Tavan ise el ile sıvanmış gibi, yani pürüzlü düz bir pürüzlü bir şekilde ve düz bir taban bulunmuyor. Ek olarak kraliçenin tahtıyla geçişini kolaylaştırmak amacıyla yapılan bu rampanın olduğu bölgelerin tavanları tavanlarında orantısızlık mevcut ve ayrıca çöküntülü gibi. Ya bir nevi ben oradan geçerken birazcık tünel havası, mağara havası hissettiriyor. Katlar arası halkalardan geçiş için aydınlatma sarı ışık olarak kullanılmış. Çıkış rampasının dış cepheye dönük kısımlarında yer yer aydınlatma amaçlı bazı pencereler açılmış. Ayrıca aynı şekilde caminin içinde kalan sarma rampaların iç duvarlarında da boşluklar bırakılmış. Yani bir kişi üst kata çıkarken bir alt sarmaldaki rampayı boş bırakılan kare şeklindeki pencerelerden görebiliyor. Bizans döneminde de Osmanlı döneminde de üst kat daima kadınlara ayrılmış. Üst katta da alt katta olduğu gibi güney ve kuzey nefleri bulunuyor. Üst kat aslında bir U harfi biçiminde. Güney üst nefine sağda yer alan, yani alt kattaki narteksin üzerinde bulunan bir galeriden geçilerek ulaşılıyor. Benim partim de bu kadardı hocam.
Ellerine sağlık senin de. Çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Beyza Nur. Ben size üst katı anlatacağım. Üst katta Güney Nef'e baktığımızda törenleri izlemek üzere Ayasofya'ya gelen imparatoriçe üst kata çıkarılır. Törenleri mahiyetindekilerle birlikte üst katın Güney Nef'indeki imparatoriçe locasından izlermiş. İmparatoriçe locasından günümüze ulaşan kısımların olduğu fotoğrafta iki direk görüyoruz. Bu direklerin en tepesinde sağ ve sol tarafa doğru iki kollu. Bu iki kolun ortasında tavana bakan bir hilal şekli ve bütün bu kolların üzerinde yaklaşık 12'şer tane, toplam 24 tane minik ampuller bulunan avizeye benzer bir aydınlatma yer alıyor. Bu aydınlatmanın altında üzeri oymalı, aydınlatmaya değen tavan kısmı kare, tabanı daire olup sütunla birleşen ve tavandan tabana doğru daralan bir dikdörtgenler prizması bulunuyor. Her iki direğin daire tabanından aşağıya doğru yeşil porfir taşından yapılmış mermer desenli bir sütun inmekte. Bu sütunlar yere yaklaşırken caminin korkuluk görevini gören üzeri kabartmalı beyaz mermerle birleşip dikdörtgen prizması şeklinde bir sütuna dönüşerek devam ediyor. Korkuluk görevini gören beyaz mermer üzerinde en dışında dikdörtgen, içe doğru eşkenar dörtgen ve haç işareti kabartmaları korkuluk üzerinde belirli aralıklarla tekrar etmekte. Sağdaki direğin ortasına doğru boyu yetişen ayaklı bir imparatoriçe locası uyarı levhası bulunuyor resimde. İki direğin ortasında yerde monte edili şekilde dairesel bir porfir taşı bulunuyor. Yine yeşil bir taş. Bu iki sütun ve ikisinin arasındaki bu yerdeki taş imparatoriçenin tahtının konulacağı yeri gösteriyormuş. Bu yeşil daire Onfalyon'daki daireler gibi yapılmış. Buradan binanın alt katı ve iç mekanına hakim bir bakış açısı elde edilmiş böylece. Daha sonra İmparatoriçe Locası'nın sağ tarafında az ileride üzerlerindeki anahtar kabartmalarından dolayı cennet ve cehennem kapısı olarak adlandırılan, vaktiyle bir kapı içerdiği sanılan, duvarlara sabitlenmiş iki mermer blok görüyoruz. Bir kapı içerdiği sanılması, iki mermer bloğun ortasında sanki bir kapı varmış da kapı sökülmüş gibi bir boşluk bulunmasından olsa gerek. Yine iki mermer bloğun üstünde uzun ince, üzerinde kabartmalar bulunan yatay konumda koyu renkte dikdörtgen bir blok bulunuyor. Bu blok ortasına yakın bir yerde kırılıp iki parçaya ayrılmış. Kabartmalı bloğun altında beyaz mermer blok, aradaki kapı boşluğunun sağ ve sol tarafında olmak üzere ortadan açılan sanki eski zamanlardaki kapılar gibi iki pervazlı iki kapı varmış gibi gözüküyor. Her iki kapının üzerinde de bir pervazında 5, diğer pervazında 5 olmak üzere toplam 20 tane
tane yukarıdan aşağıya doğru sıralanan kabartma dikdörtgenler bulunuyor. Bu dikdörtgenlerin etrafını çevreleyen başka dikdörtgenler ve değişik desenler bulunuyor. Birkaç dikdörtgen kabartmanın içinde yaşam ağacı, balık gibi semboller var. Bu şekilde kabartmalar bulunuyor. Geri kalanında herhangi bir kabartma sembolü gözükmüyor. Bu kapının arkasında caminin, kilisenin rahiplerinin özel bir toplantı yaptığına dair bir rivayet var. O yüzden bu kapının arkasına normal halkın geçmesine izin vermiyorlarmış. Daha sonra bu kapıdan geçip sağa döndüğümüzde duvarda 12. yüzyıldan kalma deisis, yani yakarış olarak adlandırılan, İsa'nın kıyamet günü insanlık için Tanrı'dan niyaz dilemesini simgeleyen bir mozaik bulunuyor. Mozaik altın rengi üzerine resmedilmiş ve üzerinde çeşitli Bizans alfabesinden yazılar bulunmakta. Alt kısmı yok olmuş bu büyük mozaikte gövdelerinin üst kısmıyla ortada İsa, sağda vaftiz Yahya, bir omuzu ve başıyla, solda ise Meryem görülüyor. İsa'nın sağ eli alt kattaki iç narteksinde yer alan mozaikte de görüldüğü gibi vaftiz işareti yapıyor. Vaftiz işareti de şu şekilde: baş parmağın ucu kalbe giden yolla ilişkilendirilen yüzük parmağına temas eder halde.
Ha, baş parmak yüzük parmakta. Evet. Ne tarafına değiyor yüzük parmağının? Ucuna mı değiyor yoksa ortasına falan mı değiyor böyle?
Ucuna sanırım hocam. Burada çok hani ayrıntılı gözükmüyor ama resimde.
Şöyle bir şey mi yani? Şöyle baş parmak.
Evet, evet. O tarz hocam.
Diğer parmaklar kapalı mı duruyor böyle?
Diğer parmaklar daha yukarıya doğru dik bir şekilde.
Ha, böyle yani.
Evet, biraz daha böyle kalbine doğru götürmüş gibi gözüküyor burada resimde.
Hayır, şey, kalbine doğru tutuyor, anladım.
Evet. Daha sonra kafasının arkasında da bir çember ve bu çemberin içinde dört ucu çembere değen bir haç işareti var. Beyaz tenli, kısa sakallı ve bıyıklı, saçları arkadan topuz yapılmış gibi resmedilmiş İsa. Üzerinde bol, sanki bir şalı gövdesine dolamış gibi duran, sağ kolunun olduğu kısım sarı, sol kolunun olduğu kısım lacivert renkli bir kıyafet görüyoruz. Mozaiği yapan sanatçı İsa'nın yüz kısmını öyle bir özellik kazandırmış ki mozaikten Kudüs yönüne doğru 10-15 metre kadar yürünerek geri dönülüp bakıldığında hem İsa'nın yüzünün yarısı, iki yarısı simetrik hale geliyormuş, hem de İsa'nın gözleri o konumdaki kişiye bakar bir vaziyet alıyormuş. Sanki bu da Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosundaki gibi bir özellik diyebiliriz. Hani ne kadar bakar, ne taraftan bakarsan bak sana bakıyormuş gibi bir özelliği var.
Ama bunu özel kılan mozaiklerle yapması, yani evet, duvara bunu işliyor değil mi? Yani o ve günümüze kadar geliyor.
Evet. Solda da Meryem, başında ön tarafında yine haç işareti bulunan, bu arada bir başlıkla görülüyor. Sağda vaftizci Yahya, kapısının arkasında bir yine çember bulunuyor. Kahverengi dalgalı, uzun saç ve uzun kıvırcık sakalıyla başı öne eğik bir şekilde resmedilmiş. İsa'nınkine benzer şekilde bol şal gibi bir dökümlü yeşil bir kıyafeti var üstünde. Bu mozaik Bizans resim sanatının Rönesans'ın başlangıcı olarak ele alınıyormuş. Üst katın bu kısmında bu mozaiğin sağ tarafında, zeminde mozaiğin sol tarafında, zeminde Venedik Cumhuriyeti'nin kör hükümdarı Dandolos'un mezarı yer alıyormuş. Daha sonra hatta bu mozaik bu mezar hakkında aslında içi boş, sadece bir mezar taşından ibaret diye bir söylentiler çıkmış ama mezarın sökülmesi, yapılan araştırmalar sonucunda mezarın söküldüğüne dair bir herhangi bir bilgiye varamamışlar. O yüzden mezar var diye yer alıyor bizim araştırdığımız kaynaklarda da. Daha sonra deisis mozaiğini arkanıza alıp dümdüz ilerlediğinizde sağda en sondaki sütun Pisa Kulesi gibi eğrilmiş. Bu da binanın eğrilmeye maruz kalışının açık bir göstergesi. Solda ise yine alt kısımları tahrip edilmiş iki mozaik yer alıyor. Bizi karşılayan ilk mozaik 1122'de altın rengi taban üzerine yapılmış. Ortada çocuğuyla Meryem Ana, onun solunda elinde bir para kesesi tutan Bizans İmparatoru 2. Yohannes Komnenos, sağda eşi İren ve üzerinde uyarıcı Bizans alfabesinden yazılar bulunan bir mozaik görüyoruz. Ortada Meryem Ana, lacivert vücudunu saçları dahil sadece boynu açık alacak şekilde örten, yine bol, dökümlü, uç kısımları altın şerit gibi işlemeli, sol omuz kısmının biraz altında, yani pazu kısmında diyebiliriz, altın rengi minik haç işaretleri sarkan bir kıyafet giymiş. Başın arkasında kırmızı bir çember görüyoruz, yine diğer mozaiklerdeki gibi. Kucağında çocuğu İsa, yine bol, dökümlü, altın rengi bir elbise giymiş. Sol eli yine vaftiz işareti yapıyor. Sağ elinde de rulo şeklinde, aynı diploma gibi bir kağıt tutuyor. Çocuğunun başının arkasında bir şapka gibi de yorumlanabilecek şekilde altın rengi bir daire ve onun içinde orta kısmı tam kafasının arkasına geldiği için gözükmeyen, uçları çembere oturan yeşil çizgi çevrili beyaz bir haç bulunuyor. Soldaki Bizans İmparatoru 2. Yohannes'in de Meryem'in kafasının arkasındaki gibi bu sefer lacivert bir çember bulunuyor. Başındaki işlemeli altın rengi başlığının altından sol ve sağ taraftan saçları sarkıyor. Sakallı ve bıyıklı resmedilen imparator ön kısmından aşağıya doğru içlerinde bordo ve yeşil desenli kareler bulunan, kollarında da güneşe benzer desenler bulunan bir elbise giymiş. Sol koluyla tuttuğu, sağ eliyle de dokunduğu beyaz, ucu kırmızı iplikle bağlı dolu bir para kesesi tutuyor elinde. Mozaikte sağda imparatorun eşi İren, kafasının arkasında yeşil bir çember ile resmedilmiş. Başında yüksek ve değerli taşlar bulunduruyormuş gibi resmedilen bir kraliyet tacı var. Tacının altında sağ ve sol tarafa ayrılmış kıvrılmış sarı saçları gözüküyor. Üzerinde kaftan diyebileceğimiz, kolları bol, altın rengi, bordo ve yeşil renklerin hakim olarak kullanıldığı işlemeli bir kıyafet var. Sağ ve sol ellerinin iki ucundan tuttuğu Meryem'in çocuğununkinin, yani İsa'nın elindekine benzer, ancak daha büyük, ortası iple bağlanmış, dürülmüş beyaz bir kağıt var. Mozaiğin 90 derece açı yaparak yan duvarda, yani payede devam eden kısmında imparatorun veremden ölen oğlu Alexios başının arkasında yeşil çemberle babasınınkine benzer bir başlık ve kara desenli bir kıyafetle tasvir edilmiş. Yani biz karşıdan baktığımızda mozaiğe oğlunu görmüyoruz ama biraz hafif sağa döndüğümüzde duvarın kenarında kalıyor oğlunun mozaiği. Daha sonra bu haç kafalarının arkalarındaki çemberlerden bahsetmiştim. Bunu da şöyle açıklayabiliriz. Bizans mozaik sanatında genellikle İsa baştaki haliye bir haç iliştirerek tasvir edilir. Ayrıca mozaiklere kimlikleri açıklayıcı yazılar eklenir. Bu bakımdan Bizans mozaiklerinde kimliklerin teşhis edilmesine zorluk çekilmez. Daha sonra Zoe ve eşi mozaiğine geçtiğimizde de bu mozaiğin sol tarafında yer alan bir mozaik. 11. yüzyıldan kalma ikinci mozaikte ortada İsa, sağda İmparatoriçe Zoe ve solda son kocası İmparator 9. Konstantinios yer alıyor. Zoe kocalarının ölümünden dolayı 3 kez evlenmiş ve 3 imparatoru eşlik etmiş. Her evlendiğinde de mozaikteki imparatoru ve adını değiştirmek gerektiğinden sanatçı mozaikteki imparatorun vücudunu tümüyle değiştirmek yerine sadece kafasını ve kim olduğunu açıklayan yazıyı değiştirmek yoluna gitmiş. Bu yüzden mozaikte imparatorun kafasının ve adının çevresinde kazınma izleri görülmekte. İsa'nın elinde üzerinde haç işareti bulunan kutsal kitap, Zoe'nin ellerinde yine diğer mozaiklerde de gördüğümüz gibi dürülmüş bir kağıt ve imparatorun elinde de bir para kesesi bulunuyor. Daha sonra Güney Nef'ten Kuzey Nef'e geçtiğimizde, Kuzey Üst Nef'inde genelde günümüzde Ayasofya'nın mozaiklerinin ve çeşitli kısımlarının büyük fotoğrafları sergileniyor. Bu nefin sağ tarafında kuytuda kalan bir duvarda İmparator Aleksandros'un mozaiği bulunuyor. Hatta o kadar kuytuda kalıyor ki ben üç boyutlu Ayasofya gezilerine baktığımda bu mozaiği yani göremedim. Nef'in doğu ucundaki bitiminde solda aşağı kata iniş rampası bulunuyor. Sağda ise Güney Nef'in ucundaki girintinin simetriği tarzında bir girinti yer alıyor. Bu girintiden bakıldığında tam karşıda absidin üst kısmı ile yarım kubbe arasındaki kemerde Cebrail tasvir eden mozaiği görebiliriz. Bir de absitteki Meryem mozaiği buradan da görülebilmekte. Sunumumuz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
Ben de hepinize de altınıza da çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir şekilde Ayasofya'yı hem çevresini hem içini hem dışını oldukça detaylı bir şekilde çalışıp anlatmışsınız. Var mı eklemek istediğiniz bir şey son olarak? Yok.
O kadar hocam. Ama size sormak istediğiniz bir şeyler varsa alabilirim.
Çok beğendim. Ellerinize sağlık. Önemli arşivimize önemli bir şey kazandırmış oldunuz. Bunun daha sonra da dinleyecekler olacaktır mutlaka. Onlar da bununla ilgili daha detaylara elde edeceklerdir diye düşünüyorum. Tekrar katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz hocam.
Biz teşekkür ederiz.